Ayrım 30.
Sayfa 294. Gerek Nafi Baba gerekse Topal Tevfik'e babalık icazeti veren Pirevi Post Nişini Tepederenli Hacı Feyzullah Dede Baba ölümü 1913 çok eleştiri aldılar. Çünkü Bektaşilik'te şeyh olmanın şartlarından biri herhangi bir sakatlığı bulunmaması şartıydı. Buna rağmen Topal Tevfik, Tevfik'in ayağı sakatlı sekerek yürüyordu. Neden şeyh yapılmıştı? Keza Bektaşiliğe aykırı davranışları da olmuştu. Örneğin Ermeni bir avukatı Bektaşi yapıvermişti. Bekar Bektaşi kıyafetinin bir parçası olan küpeyi takmıyordu. İlginç bir şahsiyetti. Bir bakıyorsunuz tarikat-ı salahiye içindeydi. Bir bakıyorsunuz ulusalcıların yanına geçivermişti. İddialara göre çeşitli entrikalarla 500 yıllık ışık yuvası Şahkulu dergahı tekkesinin post nişini oluverecekti. Üstelik önce 1921'de gelecek, sonra gidip 1927'de dönecek ve 1935'teki sürgüne kadar görevde kalacaktı. Ama bu sürgün başka sürgündü. 1932 yılında davetli olduğu Beykoz Gregorian Ermeni Kilisesi'nin mahzeninde bir Ermeni kadınla uygunsuz durumda yakalanmıştı. Olayın gazetelere yansımaması için kendisi de Bektaşi olan Kazım Özal Paşa devreye sokulmuştu. Benzer bir olaydan da deli raporu alarak kurtulmuştu. Ancak Bektaşiler artık buna tahammül edememiş, Topal Tevfik'in Şahkulu post nişinliği iptal edilmişti. Sakalları kesilerek Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı 10 haneli Garipçe köyüne sürgün edilmiş ve burada vefat etmişti. Peki böyle bir kişi nasıl oluyordu da 500 yıllık Şahkulu tekkesinin kutbu oluyordu? Selanikli Hacı Hasan Dede Baba ve Mehmet Ali Hilmi Dede Baba gibi önemli şahsiyetlerden sonra üzerinde bu kadar tartışma yapılan bir kişi nasıl Şahkulu tekkesinin başına gelmişti? Dipnot: Niyazi Mısri Rodos'a sürgüne giderken yanına Azbi Efendi adında bir çavuş görevlendirildi. Azbi Efendi askerlik görevinden ayrılıp Mısri'ye intisap etti. 18 yıl hizmet verdi. Niyazi Mısri ölünce İstanbul'da Bektaşi Elvan Çelebi'ye bağlandı. Sülûkünü Bektaşi usul ve erkanına göre tamamladı. Elvan Çelebi'den sonra Şahkulu tekkesi post nişini oldu. 1747'de vefat edince Şahkulu tekkesine defnedildi. Topal Tevfik, Mason Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin yakın dostuydu. Muhtemelen Topal Tevfik de Mason'du. Aynı zamanda Topal Tevfik'in anne tarafından akrabaydılar. Topal Tevfik'e Nakşibendi Şeyhi olduğuna dair icazetname veren Üsküdar Nakşibendi Dergahı post nişini Hasan Hüseyin Efendi, İttihat ve Terakki iktidar döneminde tekke ve zaviyeler müfettişi olarak görev yapmıştı. Topal Tevfik'in arkasında o mu vardı? Bu destekler bile Topal Tevfik'in inanılmaz yükselişini açıklayamıyor. Topal Tevfik iddiatçı mıydı, Hürriyet ve İtilaf fırkasından mıydı yoksa ulusalcı mıydı? Bu sorunun yanıtı hala belli değildir. Keza yaptığı işlere bugün bile kimse akıl erdirememektedir. Bektaşilerin tüzüğü olan Balım Sultan erkannamesine el atarak Kadiri ve Nakşibendi öğeleri monte edivermişti. Bugün İstanbul, Eyüp, Aydın İncirlikova ve Bandırma bölgesine bazı Bektaşilerce bu erkanname uygulanmaktadır. Topal Tevfik gibi, aynı zamanda arkadaşlar, aynı cemiyetlerde, örgütlerde bulunmuş bir de Didar Hanım vardı. Ne yalan söyleyeyim, Topal Tevfik bir yana Didar Hanım'ı hiç çözemedim. Didar Hanım İngiliz taraftarı bir Bektaşiydi. İstanbul Erenköy'de Didariye adlı bir tekke kurup, tekkenin başına da kulakları olmayan Hasan Baba adında Sultanahmet'te saatçilik yapan Giritli bir esnafı getirerek burayı politik gayesi için kullanmak istemişti. Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında Didar Hanım Hristiyan olup Avrupa'ya kaçıverecekti. Bu iki örnekten yola çıkıp yanlış düşüncelere kapılmayın. Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği Alevi ve Bektaşiler vermiştir. Ama Didar Hanım gibi Bektaşilerin asıl kimliklerini de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Nafi Baba yaşamı boyunca Topal Tevfik'e neden hep destek olmuştu? Bunları bilmiyoruz. Buralarda bir sır var. İki dil bilen tekke şeyhi. Bektaşi Şehitlik Tekkesi yönetiminde erbabiyelik göz önüne alınarak evladiyelik ilkesi uygulanıyordu. Yani babalık babadan oğula geçiyordu. Büyük Mahmut Cevat Baba'dan sonra post nişinliğe kısaca Nafi Baba denen Mehmet Abdünnafi Baba'nın oturduğunu belirtmiştik. Tekkenin adının duyulması da Nafi Baba döneminde oldu. Şehitlik Tekkesi Nafi Baba Tekkesi olarak bilinmeye başlandı. Nafi Baba kimdi? Şeyhülislamlıktan kalma binlerce belgeyi Diyanet İşleri Başkanlığı Şeriye Sicilleri Arşivinde 8 yıllık bir çalışma sonucu tasnif edip Son Devir Osmanlı Uleması kitabını yazan Sadık Albayrak, Şeyh Abdünnafi Efendi İstanbullu biyografisi hakkında şu bilgileri veriyor. Şehitlik dergahı post işini ve Şeyh Bedrettin'in hafili Mahmud Cevat Efendi'nin oğlu olup Hicri 1251 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Dini ilimleri Silivri müftüsü Sadık Efendi ile Adanalı İsmail Efendi'den ve Fatih Camii Dersiyamlarından Musa Kazım Efendi'den tahsil eylemiştir. 9 Temmuz 1262'de 3 Şaban 1264 uhdesine iptidai hariç İstanbul müderrisliği payesi tevcih buyurulup 1 Mart 1271'de müderrislik maaşı tahsis edilmiştir. 25 Recep 1288'de Musıla-i Süleymaniye'ye vasıl olan müderresliği Muharrem 1326'da 22 Kanun-i Sani 1323, Bilad-ı Mahreç'ten Halep Mevleviyetine terfi olunup 11 Kanun-i Sani 1324'te Mevleviyetten infikak etmiştir. Bu tarih 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihti. Demek ki Nafi Baba özgürlüğünü 1908'de ilan etmişti. Nafi Baba o tarihe kadar takiye yaparak Bektaşiliğini hep saklamış, Nakşibendi hocalardan dersler almış, Osmanlı Sarayı ile ilişkilerini düzeltmiş, saraydaki bazı davetlerin konuğu bile olmuş, ayrıca ilmiye payesi alarak kendisine maaş bağlatmıştı. Bu arada el altından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne yardımlarda bulunuyordu. İttihatçıların İstanbul'daki gizli buluşma yerlerinden biri de Nafi Baba dergahıydı. İttihatçılar iktidar olunca Nafi Baba da kendi iktidarını kurdu, tıpkı diğer Bektaşiler gibi. İttihatçılar iktidar olunca Bektaşiler 1826'dan beri süren uzaklaşmadan sonra yine merkezi hükümetle yakın ilişki içine girdiler. Örneğin Sütlüce Bektaşi Tekkesi Şeyhi Münir Baba'nın oğlu Hüseyin Avni Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mesul katip muaviniydi. Onun nüfuzu ve aracılığıyla Merdivanköy, Merdivenköy, Şahkulu Tekkesi Şehliğini Filibeli İbrahim Fevzi Baba'ya verdiler. Muhibben adlı dergiyi çıkarmaya başladılar. Ancak İttihatçı-Bektaşi ilişkisi zamanla sorun da getirecekti. İttihatçıların Türkçü milliyetçi çizgileri Arnavut Bektaşiler ile Rumeli ağırlıklı İstanbul Bektaşilerini karşı karşıya getirdi. İttihatçıların İttihadı Anasır politikası Türkler ile Arnavut Bektaşilerin yollarını ayırdı. Türk Bektaşiler, Bektaşiliğin İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından resmen tanınacağını düşündüler. Ama Bektaşilere resmi hüviyeti İttihatçılar da veremedi. Resmi hüviyet yoktu ama geniş bir serbestlik vardı. Bektaşiler artık kimliklerini saklamıyorlardı. Birçok Bektaşi devlet bürokrasisinde önemli görevlere gelmişti. Nafi Baba sıradan bir baba değildi. Arapça, Farsça dışında İngilizce ve Fransızca biliyordu. İyi bir eğitim gördüğü belliydi. Acaba bunda Robert Kolej'in bir katkısı var mıydı bilinmiyor. Nafi Baba tekkesi Robert Kolej toprakları içindeydi. New Yorklu zengin bir tüccar olan Christopher Rhinelander Robert 1856'da İstanbul'u ziyareti sırasında Kırım Savaşı'ndan yaralı dönen askerlere Selimiye Kışlası'nda yardım eden Protestan papaz Dr. Cyrus Hamlin ile tanıştı. İkisi de Protestan Metodist mezhebine mensup misyonerlerdi. Metodist mezhebi daha çok sağlık alanında misyonerlik çalışması yapıyordu. Tüccar Robert ile papaz Hamlin İngilizce eğitim veren bir okul açmaya karar verdiler. C.R. Robert finans yükünü omuzlarken Dr. Hamlin de kolejin kuruluş sorumluluğunu üzerine aldı. Yer olarak beğendikleri şehitlik tekkesi yanındaki Ahmet Vefik Paşa'ya ait taş ocağı arsasıydı. Önceleri paşa arsasını satmak istemiyordu ama devreye kendini yetiştiren Sadrazam Mustafa Reşit Paşa girince satmak zorunda kaldı. Ahmet Vefik Paşa masondu. Üstadlarının en çok da hep yanında olduğu Mustafa Reşit Paşa'nın bu arsa satış işinde devrede olduğu düşünülebilir. Ahmet Vefik Paşa'nın dedesi dönmeydi. Mehmet Şevket Eygi, Yahudi Türkler, Yahut Sabetaycılar, 2000 sayfa 22. Dipnot. Güya Ahmet Vefik Paşa Eyüp'e gömülmeyi vasiyet etmişti. Ancak Sultan II. Abdülhamit buna izin vermemiş ve protestanlara arsa satan adam kıyamete dek onların çan sesini dinlesin diyerek Rumeli Hisarı mezarlığına gömülmesini emretmişti. Mustafa Müftüoğlu, Tarihi Gerçekler sayfa 47. Cenazenin kaldırılışının gecikmesi dönemin gazetelerinde de benzer yorumlara neden olmuştu. 1 Nisan 1891 tarihi açıklanmıştı. 4 Nisan'da defnedildi. Bilinen Ahmet Vefik Paşa'nın dedesi Yahya Naci Efendi'nin Bulgar mühendisiyken Müslüman olduğuydu. Hangi dinden döndüğüne ilişkin bilgi yok. Padişah fermanı olmadan inşaata başlanamayacağını bilen Amerikalılar, izni beklemeden önce kiralama yoluyla bir bina bularak öğrenime başladılar. Eylül 1863'te Robert Kolej öğrencilere kapısını açtı. 4 Haziran 1869'da padişahtan izin çıktı. Okulun yapımı 1871'de tamamlandı. 10 yıl sonra ikinci bina yapıldı. Kolej bina ve öğrenci olarak her yıl büyüdü. Okula her din ve her dilden öğrenci kabul ediliyordu. Robert Kolej'in Bektaşi Şehitlik Tekkesi yanında kurulması muhtemelen tesadüftü. Ancak o yıllarda Anadolu'yu dolaşan Protestan misyonerlerin en önemli 3 hedefi vardı. Ermeniler, Kürtler ve Aleviler. Yıllardır kendilerini ifade etme olanağı bulamayan, kimlikleri nedeniyle ezilen, ümmetin parçası kabul edilmeyenleri Protestanlar dönüştürmek istiyorlardı. Ancak bu olumsuz koşullara rağmen Müslümanlar misyonerleri pek sevindirmiyorlardı. Ama sayıları çok az da olsa Protestan olanlar vardı. Protestanlığı kabul etmiş Müslümanlar nerede eğitimden geçiriliyordu dersiniz? Amerikan misyonerlerinin İstanbul Bebek'te kurduğu Bebek İlahiyat Okulu'nda. Lucas Hans Kieser, Iskalanmış Barış 2005 sayfa 112. Komşuları Amerikan misyonerleri o günlerde harıl harıl çalışırken Nafi Baba 1908'de vefat etti. Tekkenin başına oğlu Neşet Hanım'dan olan Küçük Mahmut Baba geldi. Küçük Mahmut Baba hep devlet görevinde çalışmıştı. Dahiliye Nazırlığı Özel Kalemi'nde, Gümrük Müdürlüğü'nde, Maarif Nazırlığı'nda, İngilizce öğretmeni olarak Darülfünun'da ve benzerleri. Tekkeler 1925'te kapatılırken Nafi Baba Tekkesi'nin post nişini Küçük Mahmut Baba'nın oğlu Cemile Sabiha Hanım'dan olma Abbas Nusret Baba'ydı. 1898-1975. Abbas Nusret Baba post nişin olmak için Londra Büyükelçiliği'ndeki görevini bırakıp İstanbul'a gelmişti. Abbas Nusret Baba aynı zamanda İngilizlerin atasporlarından kriketi Osmanlı'da ilk oynayan sporculardan biriydi. Nafi Baba Tekkesi'ne post nişin olarak sonra İstanbul edebiyat çevrelerini yakından tanıdığı Nafi Baba'nın kızı Fatma Hayriye'den torunu Hüseyin Pektaş oturdu. Dipnot: Nafi Baba ailesi soyadı yasası çıktığında Pektaş soyadını aldılar. Dikkat edin, Bektaş değil, korku hala sürüyor. Keza Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın istihbarat şefi Hamdullah Supi Tanrıever'in kayınbabası Hacı Beyzade Ahmet Muhtar Yeytaş soyadını almıştı. Düşünün, damadı Cumhuriyet döneminde bu kadar güçlü bir konumdayken korku hep vardı. Robert Kolej'den sonra öğrenimine Sorbonne'da devam etti. Robert Kolej'de öğretmen oldu. O yıllarda kolejde Türk öğretmen grubunu kurdular. Grupta kendisiyle birlikte Refik Halit Karay, Rıza Tevfik, Adnan Adıvar, Halide Edip Adıvar, Feridun Nigar ve İsmail Hikmet Ertaylan vardı. Hüseyin Pektaş, Budanya ve Lozan görüşmelerinde sekreter ve çevirmen olarak görev yaptı. 1935'te Robert Kolej'e yönetici oldu. Eşi Mihri Pektaş, Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden biriydi. Ve bugün, Nafi Baba Türbesi Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde, Boğaz'ın ayaklar altında kaldığı bir yamaçta bulunuyor. Küçük ama oldukça bakımlı bir türbe. Bu türbenin etrafında irili ufaklı birçok mezar taşı da bulunuyor. Bu mezar taşlarından Latin harfleriyle yazılmış olanlar sadece 2 adet. Edirneli Hayriye Bacıoğlu ve Ömer Lütfü Erselçuk. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan bu türbenin bir başka özelliği de türbeden haberdar olan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının evlendikten sonra burayı ziyaret edip dua etmeleri. Nafi Baba'nın soyu Yener, Yeşim, Atayolu, Eren, Soyak, İpekçi soyadlarıyla sürüyor. 5. Bölüm Melami Sabetayistler. İstanbul Üsküdar'daki Subaşı Camii cemaati 2006 yılının başında alışılmadık bir olaya tanıklık etti. Başları açık kadınlar birlikte geldikleri erkeklerle saf tutup namaza durdu. Erkeklerle birlikte karma namaz kılan bu sosyetik küçük cemaatin içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı, AKP kurucusu Cüneyt Zapsu'nun eşi Beyza Zapsu ile Cüneyt Zapsu'nun ağabeyi Aziz Zapsu'nun eşi Gülgün Zapsu da vardı. Cüneyt Zapsu ailesinden 1. bölümde bahsetmiştik. Şimdi biraz Üsküdar Amerikan Koleji mezunu Beyza Zapsu, Boytüz'ün hanımdan bahsedelim. Beyza Hanım'ın babası 3 Ekim 1930 İstanbul doğumlu Nihat Boytüz'ün. Annesi geçen yıl kaybettiği Hepsen Boytüz'ün. İngiliz High School mezunuydu, İngilizce ve Rumca biliyordu. Hepsen Hanım'ın ailesi mübadeleyle Girit'ten gelmişlerdi. Baba Nihat Boytüz'ün turizm sektörünün önde gelen iş adamlarından, İstanbul Hava Yolları, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Green Air gibi şirketlerin kurucusu. Türkiye'de yat turizmini ilk başlatan müteşebbis, Dünya Seyahat Acenteleri Birliği, UFTAA, FUAAW Dünya Kongresi Başkanlığı yaptı. Reklamcılık sektörünün duayeniydi. Bugün hala faaliyet gösteren kamera reklamı 1959'da kurdu. Renkli bir kişiliği vardı. 1950'li yıllarda İstanbul Radyosu'nda 10 yıl süreyle Nihat Boytüz'ünle Dünya Turu adlı programı yaptı. Türkiye'de ilk defa outdoor reklamcılık çalışmalarını, spor sahalarında ilk reklam çalışmalarını, ilk billboard çalışmalarını o gerçekleştirdi. Türkiye'de 3 ayrı ülkenin, Hindistan, Maldivler, Senegal, Fahri Konsolosluğunu yapan tek Fahri Konsolos. Beyza Zapsu'nun annesi rahmetli Hepsen Hanım, Galatasaray eski başkanı Mehmet Cansu'nun ablasıydı. Yani Mehmet Cansu'nun Beyza Hanım'ın dayısıydı. Burada bir parantez açayım. Cüneyt Zapsu'nun ağabeyi Aziz Zapsu ile Mehmet Cansu'nun da bacanak. Gelinler Gülgün Zapsu ve Nihal Cansu'nun İzmirliydi. Ne güzel, Kürt, Türk, Diyarbakırlı, İzmirli, Giritli hep birbirleriyle evleniyorlar. Nihat Boytüzü'nün elinden tutup reklam sektörüne soktuğu, şirketine genel müdür yaptığı kayınbiraderi Mehmet Cansu'nun, kamera açık hava reklamcılık sanayi ticaret AŞ'nin %60'ını, Cüneyt Zapsu'nun arabuluculuğuyla dünya medya imparatoru Yahudi Robert Martok'a sattı. Mahmut Övür, Sabah Gazetesi, 23 Haziran 2005. Ne kamera reklamın TMSF'den 50 bin dolara kiralamış olduğu HSBC eski genel müdürlük binasını 5 katı bir bedelle Beko'ya kiraya vermesi, 29 Kasım 2004 Vatan Gazetesi, gibi ticari işleri, ne de Beyza Hanım'ın eltisi Gülgün Zapsu ile birlikte Davos'taki resmi toplantılarda Türkiye'yi temsil etmesinin TBMM gündemine getirilmesi, 27 Ocak 2004'te CHP milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun soru önergesi gibi siyasi olaylar bu kitabın konusu dahilindedir. Bizim aradığımız başka. Örneğin bazı çevrelerde nedense hep bir farklı görünme ihtiyacı var. Kızı Beyza'yı Kürt hareketinin en tanınmış ismi Abdurrahman Zapsu'nun torunu Cüneyt Zapsu ile evlendiren Nihat Boytüz'ünle ilgili bir anıyı nakledeyim. Bu iki farklı yaşamın ne olduğunu görünüz lütfen. Anlatan Kürt İslami hareketin tanınmış isimlerinden Altan Tan. Yıllar önce amcamla birlikte Hindistan'ın İstanbul Fahri Konsolosu Nihat Boytüz'ünün ziyaretine gittik. Turizmle ilgili ticari bir konuyu görüşürken söz nereden dönüp dolaştıysa Kürt sorununa geldi. Fahri Konsolos amcama nedir bu Kürtlerin derdi, ne istiyorlar diye sorunca hayatı boyunca dini ve milli hiçbir endişesi olmayan amcam topu bana attı. Bir iki olmasa da 3-5 cümleyle bir şeyler anlatmaya çalıştım. Konuşmamı tam olarak bitirmemi de beklemeden Boytüz'ün, anladığım kadarıyla Kürtler Kürtçe ana dille eğitim ve medyada Kürtçe radyo, televizyon ve gazete istiyorlar. Yahu verin bunlara bir okulla televizyon, bitsin bu iş diyerek konuyu noktaladı. Özgür Gündem Gazetesi, 12 Kasım 2000. Gördünüz mü, Nihat Boytüz'ünün dünürleri Zapsuların Kürt meselesi konusundaki siyasi görüşlerinden haberi yokmuş. Demek ev sohbetlerinde bile konu hiç açılmamış. Geçelim efendim. Dönelim cesur yürek eltilerin Beyza Zapsu, Gülgün Zapsu'nun karma namaz kılma girişimciliğine. Olay gazete manşetlerine yansıdıktan sonra başbakanın danışmanı Cüneyt Zapsu çeşitli demeçler verdi. İlk demecinde benim bildiğim hanımlar başı açık namaz kılmazlar, bu konuyu eşimle konuşacağım dedi. Partisi AKP ile hükümet çevrelerinden girişimcilere eleştiriler sertleşmeye başlayınca ne yani karımı mı boşayayım, danışmanlıktan mı istifa edeyim, ne istiyorsun diye konuştu. Tepkiler azalınca bu kez ne olmuş yani namaz kılmış, elinde içki bardağıyla dolaşsa kimse rahatsız olmazdı diye sert bir çıkış yaptı. Sonuçta krizi başarıyla yönetip siyasi bir zarar görmeden atlattı. Cüneyt Zapsu AKP ve hükümet için önemli bir isim kuşkusuz. Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın takma kafana olur böyle şeyler diye moral vermesi boşuna değil. Partisi ve hükümet adına ABD ve TÜSİAD'la ilişkileri yürüten neredeyse bir tek o. Başta ABD Savunma Bakanı Paul Wolfowitz olmak üzere Amerikalı şahinlerle evlerinde misafir olacak kadar samimi diyalog içinde. Bazen bu çevrelere bizim başbakanı istediğiniz gibi kullanın gibi sözler sarf ettiği söyleniyor ama ben pek inanmıyorum. Cüneyt Zapsu Amerika'daki Yahudi lobilerine de en yakın isim. İlişkiyi hangi kanaldan girerek kurdu acaba? Hükümetin İstanbul sermayesiyle ilişkilerinden de o sorumlu. Başbakan Erdoğan'ı özel ev yemeklerinde İstanbul sermayesinin önde gelen isimleriyle buluşturuyor. Yani Cüneyt Zapsu sıradan bir danışman değil, neredeyse tek kişilik lobi. Karma namaz girişimciliği konusunda Cüneyt Zapsu'dan çok ben Beyza Hanım'ın babası Nihat Boytüz'ünün ne diyeceğini merak ettim. Ama o hiç konuşmadı. Konuşsa ne derdi acaba? Size bir olay anlatayım. Tarihi 18 Ekim 2004. Ramazan ayının ilk pazar günü Çırağan Oteli'nde AKP kurucusu Mehmet Gazioğlu ve eşi İnce Hanım'ın verdiği iftarın baş konuğu İsrail Başkonsolosu Amira Arnon'du. Dipnot: İnci Gazioğlu yakın arkadaşı Nadire İçkale'nin organize ettiği ve basında Sosyetik Umre başlığıyla verilen haberlere göre birkaç kez bu kutsal görevi yerine getirmişti. Sosyetik Umre'ye katılan diğer arkadaşları şunlardı: Esin Demirören, Esin Çelebi, Hülya Kalkavan, Melek Taranoğlu, Şükran Öztiryaki, Nur Bilici, Yeşim Bilici, Ayşe Akıncı, Gülbin Avcı, Tomris Avşar, Gülay Dağdeviren, Sevda Tanmen, Demet Öztekin, Sinem Korkutata, Bahar Halıcı, Nazife Yavuz, Gül Ördekçioğlu, Türkan Uzel, Neslihan Taki, Sevda Altıparmak, Gülden Özdek. İftara katılan birçok Yahudi iş adamı ile Nihat Boytüz'ün gibi Müslüman iş adamlarına Mehmet Gazioğlu'nun sponsoru olduğu 20 ciltlik Yeni Bir Anlayış Işığında Kur'an Tefsiri kitabı dağıtıldı. Yani kuşkusuz Nihat Boytüz'ün bu tefsirleri okumuştur. Kızının karma namaza durmasına bu bilgiler ışığına yanıt verecekti ama kimse sormadı, o da konuşmadı. Karma namaz meselesine devam edelim, bakalım sonunda ne çıkacak.